Ayrım 26.
Peki anlamında başını salladı çocuk. Bana kavuşmuştu ya, hiçbir derdi kalmamıştı. Benimse kafamın içi karmakarışıktı. Neye, nereden başlayacağımı bilemiyordum. Önce elçilikten verilen evrakı oturma odası takımımızdaki fermuarlı kılıflardan birinin içine yerleştirdim. Sonra içimdeki sevinci nasıl bastıracağımı düşündüm. Birden aklıma bir düşünce geldi. Alice'ye telefon ettim ve Şükran günü için bir davet vermek istiyorum dedim. Hep birlikte bir yemek düzenleriz. Şemse ile Zühre'yi de çağırırız. Fereşte ile tanışmanı da istiyorum. Alice hemen kabul etti. Bu iş çok iyi olmuştu. Ben o gün burada olmayacaktım ama olacakmışım gibi davranacaktım. Mudi öğleden sonra geç vakit eve gelince hemen Alice ile birlikte Şükran günü eğlencesi düzenliyoruz diye haber verdim. İyi dedi Mudi. Hindi kızartması en sevdiği yemekti. Çarşıya çıkıp hindi almamız gerekecek. Alice ile birlikte becerebilecek misiniz bu işi? Tabii. Peki öyleyse dedi Mudi. Karısının böylesine sevinçle ileriye dönük tasarılar yapması çok hoşuna gitmişti. Bunu izleyen haftalar içinde Mehtap okulda ve Mudi kendi işleriyle uğraşırken ben de büyük bir enerji ve istekle Tahran'da çarşı pazar dolaştım. Alice ile birlikte baharata varana kadar bütün gerekli şeyleri arayıp bulduk. Tahran'ın girdi çıktısını biliyor olmam Alice'yi şaşırtmıştı. O da dışarı çıkmaktan hoşlanıyordu ama tek başına uzaklara gitmeyi göze alamıyordu. Bu nedenle kendini bana teslim etmişti. Çarşıya varmamız bir saat sürdü. Kocaman kavisli geçitten kapalı çarşıya girince bilinmeyen uzak diyarların değişik kokuları geldi burnumuza. Çarşının ana yolundan sapan dar yan sokaklarda da çeşitli dükkanlar vardı. Satıcılar mallarını alıcı bulmak için dükkanlarının kapısı önünde durup çırtkanlık yapıyorlardı. Göğüs göğüse bir kalabalık bir taraftan itişe kakışa yolunu bulmaya çalışırken arada mal yüklü el arabalarına yol veriyordu. Bağırış çağırışların arasına küfür sesleri de karışıyordu. Genellikle çarşının hamalları şalvarlı Afganlılardı. Bunlar sırtlarında inanılmayacak ağırlıkta yük taşıyorlardı. İşte buralardaki bir yan sokakta ne ararsan bulunur dedim Alice'ye. Balık, tavuk, hindi, aradığın her türlü et. Biz de iterek kendimize yol açıyor, bu yıkanmamış, leş gibi ter kokan insanların arasından ilerliyorduk. Varmak istediğimiz ara sokağa kendimizi attığımızda az önceki gürültü hala kulaklarımızda çınlıyordu. Az ileride bir köşede aradığımızı bulduk. Birkaç sıska hindi ayaklarından yan yana asılı duruyordu. Tüyleri yer yer yolunmuş, kalanlara da kentin tozu toprağı yapışmıştı. Başka seçeneğimiz olmadığından birini almak zorundaydık. Ben aslında 5 kilo ağırlığında besili bir hindi almak niyetindeydim. Oysa bulduğumuz ancak 3 kilo gelmişti. Yanına bir de rozbif yaparız diye önerdi Alice. Hindiyi aldık ve çarşıdan çıktık. Bir türlü turuncu taksi bulamıyorduk. Kentin bu en canlı yerinde taksiler hep dolu geçer. Hindinin ağırlığından kollarım kopmak üzereydi. Sonunda bir araba önümüzde durdu. Arka koltuk doluydu, biz de öne geçtik. Önce Alice, sonra ben. Nefret ettiğim bu kentin yoğun trafiği arasında ilerlerken hayallere daldım. Kucağımdaki hindiyi hiçbir zaman kızartmayacaktım. O gün mutfakta anneme yardım ederken Mehtap'la birlikte gerçekten şükran duyuyor olacaktık. Muhakher incas diyen Alice'nin sesiyle daldığım düşten uyandım. Tamam, teşekkürler diyordu sürücüye. Ama biz burada diyecek oldum. Alice'ye inmem için beni iterken olanları anlayıverdim. Sürücünün ne yaptığını duysan inanamazsın dedi Alice. İnanırım, merak etme. Aynı şey bana da oldu. Yine de kocalarımıza bundan söz etmeyelim. Aksi halde dışarıya yalnız çıkmamıza izin vermezler. Haklısın anlamında başını salladı Alice. İranlı kadınlara böyle davranıldığını hiç duymamıştık. Amerikalı kadınların boşanma oranının yüksekliği ile ilgili basında çıkan haberler, İranlı erkeklerin bizleri birer seks ilahisi olarak düşünmesine yol açıyor olmasın sakın diye merak ettik. Başka bir araba durdurup arka koltuğuna geçtik. Neden sonra eve varınca da sıska hayvanı iyice yıkadıktan sonra dondurmadan önce kalan tüylerini cımbızla teker teker yolduk. Alice ile birkaç kez daha alışverişe çıktık. Dönüşte öğleden önce onu eve bırakıyordum. İlk gün Alice'ye Moody soracak olursa alışverişten sonra sizin evde kahve içtiğimi ve saat 1'de buradan ayrıldığımı söylersin, olur mu? Dedim. Bunun üzerine Alice hayretle bana baktı. Ama hiçbir şey sormadan peki anlamında başını salladı. Diğer günlerde de aynı şekilde onun evinde görünecektim. Alice'nin evinden doğru Hamid'in dükkanına koşarak Amal'a telefon ediyordum. Hazırlık konusunda bazı ayrıntıları görüşmek için beni görmek istiyordu. Şükran günü yaklaşıyordu ve o hala iyimserdi. Oysa Hamid kötümserdi. Sırrımı bu güvenilir dostuma açıkladığımda, "Hayır, inanmıyorum," dedi. "İmam Mehdi'nin dönüşüne kadar İran'da kalacaksınız." Günler koşuşturmakla geçtiğinden akşamları Moody'nin karşısında uyumamak için kendimi zor tutuyordum. Yemek, temizlik, mehtabın bakımı gibi normal günlük işleri aksatmak doğru olmazdı. Geceleri de gözüme uyku girmiyordu. Aklım Amerika'daydı. Şimdiden kendimi orada hissediyordum. Yine de dayanabilme gücü buluyordum. Alice paha biçilmez bir dosttu. Özel yaşamım hakkında hiçbir şey bilmediği halde soru sormuyordu bana. Bir gün alışveriş sırasında annemle babamı o kadar göreceğim geldi ki diye ağzımdan kaçırdım. Onlara hiç olmasa bir telefon edebilseydim. Moody'nin onları evden aramama izin vermediğini biliyordu. Onun kocası da pahalı olduğu için sık sık Kaliforniya'ya telefon etmesini istemiyordu. Ama Alice özel İngilizce dersleri verdiğinden bir kenara ayırmış olduğu parayla dışarıdan gizli gizli evini arayabiliyordu. "Seni Tup Kune'ye götüreyim," dedi bana. "Nedir o?" "Telefon şirketi. Kent merkezinde pazara yakın bir yerde. Oradan nakit ödeme yaparak milletler arası telefon edebiliyorsun." Bu çok iyi bir haberdi. Hemen ertesi gün Şükran günü yemeği için kereviz arama bahanesiyle Alice ile birlikte Tup Kune'ye gittik. Alice Kaliforniya'daki ailesiyle görüşürken ben de Michigan'dan annemle babamı aradım. "Artık buradan sizi rahatlıkla arayabilirim," dedim. "Elçilikten telefon etmekten daha rahat ve sizin beni evden aramanızdan daha güvenceli. Artık daha sık konuşabiliriz." "Çok iyi olur," dedi annem. Babam da sesimi duyduğu için kendini daha iyi hissettiğini söyledi. "Sana bir armağanım var baba," dedim. "Mehtap'la birlikte Şükran gününde aranızda olacağız." "Bir şey söylemeyin," dedi Amal. "Oraya oturun ve konuşmayın." Söylediklerini aynen yaptım. Amal'ın odasında iskemle üzerinde kıpırdamadan oturuyordum. Arkamdaki kapıya doğru yürüdü. Kapıyı açtı, Farsça bir şeyler söyledi. Uzun boylu esmer bir adam girdi odaya ve karşımda bir ileri bir geri gidip gelmeye başladı. Yüzümü iyice belleğine yerleştirmek için dikkatle bana bakıyordu. Yüzümü daha iyi görebilmesi için başımdaki rusarıyı çıkarmayı düşündüm. Ama Amal'ın sözünden dışarı çıkmak istemiyordum. Ayrıca adamın kim olduğunu bilmiyordum. Hakaret olarak algılayabilirdi bunu. Bir iki dakika kaldıktan sonra hiçbir şey söylemeden çıktı gitti. Amal yerine oturdu ve hiçbir şey olmamış gibi "Bandar Abbas'a sürat motorunu ayarlaması için birini gönderdim," dedi. "Onun Tahran'a dönmesini bekliyorum. Bandar Abbas'a uçuş için de hazırlık yapıyorum. Uçakta adamlarım da bulunacak ama kim olduklarını bilmeyeceksiniz. Sizden uzakta oturacaklar." Amal'a güveniyordum ama tedirgindim. Gelişmeler çok yavaştı. İranlılar için zaman pek anlam taşımadığından vaktinde iş yapmak çok zor oluyordu. Günler gelip geçiyordu. Önümüzdeki pazartesi Şükran günüydü. Bu durumda yortu gününü Michigan'da geçirmemiz olanaksızdı. "Belki hafta sonu orada olabilirsiniz," dedi Amal beni yatıştırmaya çalışarak. "Ya da bir sonraki hafta sonu. Ne yapalım ki işler benim istediğim gibi gitmiyor. Her şey tam yoluna girmeden sizi gönderemem." "Ya işler hiçbir zaman tam yoluna girmezse?" "Dert etmeyin bunu," dedi. "Başka yolları da düşünüyorum. Adamlarımdan biri Zahidanlı bir ağa ile görüşüyor. Belki Pakistan üzerinden gönderebilirim sizi. Ayrıca size benzeyen bir karısı ve mehtap yaşında kızı olan bir adamla anlaşmaya çalışıyorum. Belki de karısı ve kızı olarak sizleri de yanına alarak Tokyo'ya ya da Türkiye'ye geçebilir. Geri döndüğünde pasaportuna karısıyla kızının giriş damgalarını vuracak birini de ayarladım." Neler diyordu Amal? Ben nasıl İranlı bir kadın rolünü oynayabilirdim? Pasaporttaki fotoğrafında kadın çadırlıydı ve yüzü örtülüydü. Ama havaalanı güvenlik görevlisi benimle Farsça konuşmaya kalkışacak olursa ne yapacaktım? "Lütfen acele edin," dedim Amal'a. Zaman boşa geçiyor. Babamı mutlaka görmeliyim. Ben dönmeden ölmesini istemiyorum. Geri dönmeyi başardığımızı görürse daha rahat eder. Ne olur bir an önce çaresine bakın. Olur. Annemle babama şükran gününde orada olacağımızı söylemişken İran'da kalmak çok zor olacaktı. Allah'tan Mehtap'a bir şey söylememiştim. O salı büyük bir üzüntüyle uyandım. Neye şükredecektim ki? Oyalanabilmek için kendimi yemek hazırlıklarına verdim. Bu sıska hindiyle harikalar yaratmayı deneyecektim. Öğleden sonra arkadaşlarım geldiğinde neşem yerine gelir gibi oldu. Bu İranlı'dan çok Amerikalı, kültürlü, belli bir yaşam düzeyine alışmış, sevecen insanlara teşekkür borçluydum. Bir Amerikan bayramını kutlamak için evimizde bir araya gelmişlerdi. Şemse ile Zühre'yi, Alice ile Fereşte'yi, hepsini çok seviyordum. Ama evime geri dönmüş olmak için neler vermezdim ki? Yemeğin ardından yediğimiz kabak tatlısından sonra üzüntüm yeniden canlandı. Mudi rahat bir koltuğa çöküp kollarını göbeğinin üstünde kavuşturdu ve içi geçiverdi. İran'da istediği düzeye gelmişti ya, geride bıraktığımız 1,5 yıllık karabasanın üzerine bir sünger çekivermekle bunları yaşanmamış sayabileceğini sanıyordu. Uyuklamakta olan bu canavardan nasıl da nefret ediyordum. Annemin, babamın, oğullarımın yanında olamamak acı veriyordu bana. Salı günü erkek kardeşim Jim telefon etti. Şükran gününde evde olacağımızı duyduktan sonra babamın sağlığı oldukça düzelmiş. 3 gün arka arkaya yatağından kalktı, evin içinde dolaştı diye sürdürdü Jim. Ne zamandır bunu yapamıyordu, şaşırdık. Bir ara bahçeye bile çıktı. Şimdi nasıl diye sordum. Bunun için telefon ediyorum işte. Şükran günü sen gelmeyince çok bozuldu. Düş kırıklığına uğradı ve günden güne kötüleşiyor. Bir şeye inanması gerek. Ne olur onu bir daha ara. Kolay değil bu diye açıkladım. Evden arayamam. Mudi telefon faturası geldiğinde anlar. Kent merkezinde bir yer var. Oradan rahat konuşuluyor. Bize biraz uzak ama deneyeceğim. Yakında gelebilecek misiniz Mehtap'la? Noel'den önce orada olmak için uğraşıyorum. Ama babama bu konuda söz vermesem iyi olur. Emin olmadıkça söz verme diye onayladı Jim. Bu konuşmadan sonra kendimden utandım. Şükran günü için verdiğim sözü yerine getiremeyip başarısızlığa uğramıştım. Sıra Noel'deydi. Tanrım, ne olursun Noel'de İran'da değil de Michigan'da olayım. İran'da Noel sessizce gelip geçer. Kimse bunun farkına bile varmaz. Genellikle Tahran'daki Ermeniler Noel'i kutlarmış ama bu yıl kutlamaları yasak edilmiş. Aralık ayı başında İran basınında Ermenilere seslenilerek savaş halinde olunduğunu ve böyle kritik dönemlerde yortu kutlamanın yakışık almayacağı anımsatılmıştı. Acılı ve üzüntülü savaş sırasında neşeli, mutlu kutlamalar yapılamaz diye buyurmuştu Hümeyni. Kendimi oyalamak ve kentin her yerini keşfetme isteğimin Mudi'yi kuşkulandırmasını engellemek için Noel alışverişine başladım. Mehtap'ın fazla oyuncağı yok burada, dedim Mudi'ye. Kızımıza iyi bir Noel hazırlamak istiyorum. Bir sürü oyuncak alacağım ona. Mudi'nin onayını aldıktan sonra aşağı yukarı her gün alışverişe çıkmaya başladım. Bazen Alice'yi de yanıma alıyor, bazen de yalnız dolaşıyordum. Genellikle öğleden önce çıkıyor, otobüste de geri dönüyorduk. Yine bir gün Alice evine yakın bir durakta otobüsten indi. Yola yalnız başıma devam ettim. Gözüm hep saatteydi. Mehtap'ın okul otobüsüne tam vaktinde yetişecektim. Birden gündelik trafik gürültüsüne düşman uçaklarının yaklaşmakta olduğunu haber veren siren sesleri karıştı. Bu seslere Tahran halkı çok alışmıştı. Genellikle sirenler ötmeye başlasa da arabalar yollarına devam ediyorlardı. Ancak bu kez her zamankinden daha uzun ve daha ısrarlıydı siren sesi. Sürücü otobüsü kenara çekip ambulanslara yol verince şaşırdım. Polis arabaları ardından da ağır metal robot silahlar taşıyan büyük, garip görünüşlü bir kamyon geçti. Bomba, bomba diye bağırdı birkaç yolcu. Demek bu bir bomba ekibiydi. Ellen daha önce görmüş olduğu bu kamyondan söz etmişti bana. Robot kollar bombayı yakalayıp kamyondaki koruyucu bölgenin içine yerleştirebiliyormuş. Merak içinde ve kaygılıydım. Az ileride bizim evin dolaylarında bir bomba bulunuyor olmalıydı. Durağa varır varmaz otobüsten inerek bir taksiye atladım. Ama trafik tam bir düğüm olmuştu. Sürücü sağına soluna küfürler yağdırıyordu. Saatime bir göz attım. Telaşa kapıldım. Mehtap'ın eve geliş saati çok yakındı. Beni bulamayacak ve çevredeki polis arabalarını görünce telaşa kapılacaktı. Üstelik oralarda bir yerde patlamak üzere olan bir bomba vardı. Trafiği yan sokaklardan birine verdiler. Taksi de girdi. Sokağa ve tam o sırada Mehtap'ın okul otobüsünü gördüm az ileride. Mehtap durağa gelince indi ve kaygı dolu bir bakışla etrafına bakındı. Sokağın köşesinde polisler ve bir sürü meraklı insan kalabalığı toplanmıştı. Sürücüye birkaç riyal fırlattığım gibi arabadan atlayarak Mehtap'a yetiştim. Bomba buralarda bir yerlerde olacaktı. El ele eve doğru koştuk. Ama tam bizim sokağa saptığımızda o garip mavi kamyonun evin 100 metre ilerisinde durduğunu görünce dehşete kapıldık. Olduğumuz yerde çakıldık kaldık. Aynı anda robotun kocaman kolları kenarda duran sarı bir pakonun içinden bir kutuyu çıkarıp kaldırdı. Ağır kollar yavaş yavaş kutuyu kamyonun arkasındaki demir koruyucunun içine yerleştirdi. Birkaç dakika içinde bomba ekibi çekip gitti. Polis sarı pakonda ve çevresinde kanıt araştırdı. Herhalde Humeyni rejimi düşmanları, münafakinler bombayı koymuş olacaklardı. Polis açısından olağan bir olaydı bu. Benim için ise Tahran'da yaşamımızın nedenli tehlikede olduğu konusunda bir anımsatmaydı. Çevreyle birlikte havaya uçurulmadan bir an önce ne yapıp yapıp bu cehennemden kurtulmanın bir çaresini bulmalıydık. Armağanların çoğunu çarşıdan aldığımı söyledim Moody'ye. Ama bu yarı yalan yarı gerçekti. Aradıklarımın çoğunu evin yakınlarında keşfettiğim bazı dükkanlardan edindim. Böylece çarşıya gidiş dönüş saatini kullanarak Amal'i görmeye gidebiliyordum. Alışverişlerden birinde Mehtap'a bir sürü oyuncak aldım ve bunları eve getirmek yerine Alice'lerde bırakmak istedim. Bunları burada bırakabilir miyim diye sordum. Sonradan gelir ve ayrı ayrı götürürüm. Olur dedi Alice. Hiç soru sormuyordu. Gerçek bir dosttu. Ona tasarılarımı anlatmaya cesaret edemiyordum. Ama Alice çok akıllı bir kadındı. İran'da mutsuz olduğumu anlamıştı ve Moody'den de hiç hoşlanmıyordu. Gizli gizli ne işler çevirdiğimi merak ediyordu kuşkusuz. Belki de başka bir ilişkim olduğundan kuşkulanıyordu. Bir başka açıdan pek de haksız sayılmazdı. Ama Amal ile aramızda fiziksel bir bağ yoktu. Sadık bir eşti o ve evliliğini bozmaya kalkışamazdım. Yine de onu çok çekici buluyordum. Denetimli davranışları, tükenmeyen enerjisi ve özellikle Mehtap'la bana gösterdiği sevecenlik beni çok etkilemişti. Ortak bir amaç bizi birbirimize yakınlaştırmıştı. Bir anlamda Moody'nin yerini alarak hayatımın erkeği olmuştu. Sürekli onu düşünüyordum. Şükran günü işinin bozulmasından sonra Noel'de evimize dönmemizi sağlayacağına söz vermişti. Aklımı yitirmemek için ona inanmak zorundaydım. Ne yazık ki günler dopdolu gelip geçiyor, pek bir gelişme olmuyordu. Bir sabah Mehtap okula gittikten, Moody'de hastaneye ulaşmak için taksiye bindikten sonra köşedeki süpermarkete gittim. Süt satılma günüydü. İnsanlar üşüşmeden alışverişimi yapmak istiyordum. Caddeye çıkmak için köşeyi döndüğüm anda dondum kaldım. Bir sürü pastar kamyonu süpermarketin sebze ve et bölümünün önünde park etmişti. Üniformalı pastarlar kaldırımda durmuş silahlarını dükkanlara çevirmişlerdi. Bir süre izledikten sonra büyük ve geniş bir kamyonun pastar araçlarının yanına yanaştığını gördüm. Hemen dönüp hızlı adımlarla uzaklaştım. Onlarla karşı karşıya gelmek istemiyordum. Bir taksiye binip birkaç sokak ötedeki başka bir süpermarkete gittim. Alışverişimi yapıp döndüğümde pastarların üç dükkandan malları boşaltıp büyük kamyonlara yüklediklerini gördüm ve korkumdan acele ederek eve döndüm. Komşum Malike'ye sordum dükkanlarda olanları biliyor mu diye. O ise omzunu silkmekle yetindi. Az sonra ayaklı dedikodu makinesi çöpçü göründü. Malike sorumu ona yöneltti. Çöpçü de tek bildiğinin pastarların dükkanları boşaltmakta olduğunu söyledi. Dükkan sahipleri için çok kaygılanıyordum. Sonunda merakımı yenemeyerek evden çıktım. Derli toplu örtündüğümden emin olduktan sonra hiçbir şeyden haberim yokmuş gibi süpermarkete doğru ilerledim. Rıza Ağa kaldırımda durmuş, üzüntüyle pastarların mallarını taşımalarını izliyordu. Süt alacaktım dedim Farsça. Nistiş diye yanıtladı. Hiç yok. Sonra devletten darbe yemeye alışık insanlara özgü, kaderci bir tavırla tamam, bitti diye ekledi. Oradan manava gittim. Burada da pastarlar taze sebze ve meyve çuvallarını yüklenip kamyona taşıyorlardı. Yandaki dükkandan da etler boşaltılıyordu. Aynı akşam Mudi eve döndüğünde üç arkadaşımızın başına gelenleri anlattım ona. Kara borsa satış yapmışlar dedi. Yoksa başlarına bu gelmezdi. Mudi'nin garip bir ahlak anlayışı vardı. Herkes gibi o da kara borsada satılan yiyecekleri keyifle yiyordu ama bir yandan da hükümetin satıcıları cezalandırmasını haklı görüyordu. Bu olaya en çok Mehtap üzüldü. O üç adamı seviyordu. O gece ve o geceyi izleyen birçok gece, "Yalvarırım Tanrım, o insanların dükkanlarını yeniden açmalarına yardımcı ol. Bize nazik davranan bu adamlara sen de iyi davran, ne olur?" Kulaktan kulağa dolaşan haberlere göre, hükümet resmi iş yeri yapmak için bazı yerlere el koyuyormuş. Dükkanlar bir daha açılmadı. O iyi insanlar da gerekçesiz işsiz bırakıldılar. Bu da pastar etkinliklerine güzel bir örnek oluşturmuştu kuşkusuz. Haftalar gelip geçiyordu. Amal'a her gün telefon ediyor, olanak buldukça iş yerine uğruyordum. Hiçbir değişiklik yoktu. Ayrıntıların yoluna koyulmasını bekliyorduk hala. Zaman zaman sakın bütün bunlar taraf olmasın diye merak ediyordum. Noel'de olmasa da yeni yılda evinizde olacaksınız diye güvence veriyordu Amal. İnanın elimden geldiğince çabuk davranmaya çalışıyorum. Çok yakında her şey hallolacak. Sabırlı olun.